İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 13.
8. Elisey, köyde hasta insanların evinde kaldığı sırada Efim yürüdü, sonra durup arkadaşını beklemeye başladı. Bir süre etrafa bakındı, sonra birazcık kestirdi. Uyanınca arkadaşının hala gelmemiş olduğunu gördü. Uzun uzun yola baktı. Artık gün batıyordu ama Elisey hala ortalıkta görünmüyordu. Sakın geçip gitmiş olmasın. Belki de birisinin hayvanına binmiştir de ben uyuduğum için fark edememişimdir diye düşündü. Fakat onu görmemesine imkan yoktu. Çünkü tüm bozkırı gören bir yerde oturuyordu. Eğer şimdi geriye dönsem daha kötü olacak. Ya geçip gitmişse? O zaman birbirimizden daha çok uzaklaşmış olacağız. İyisi mi ben yoluma devam edeyim? Buluşacağımız yerde onu beklerim diye geçirdi. İçinden ve yola çıktı. Sonunda bir köye vardı. Köy muhtarına Elise'yi tarif ederek böyle bir ihtiyar buraya gelirse kaldığım eve gönderin diye ricada bulundu. Fakat Elise gelmemişti. Bunun üzerine Efim yine yola çıktı. Yolda önüne gelene dazlak kafalı bir ihtiyar gördünüz mü diye soruyordu. Fakat hiç gören olmamıştı. Belki Odessa'da bir yerde yahut vapurda karşılaşırız diye düşündü ve yola devam etti. Yolda başında takke, sırtında cübbe olan uzun saçlı bir hacıyla karşılaştı. Bu hacı daha önce de Aynoroz'a gitmişti, Kudüs'e de ikinci gidişiydi. Konak yerine varınca biraz sohbet ettiler, sonra beraberce yola çıktılar. Rahat bir şekilde Odessa'ya vardılar. Orada 3 gün vapur beklediler. Onlarla beraber dünyanın 4 bucağından gelmiş bir sürü Allah dostu da vapur beklemekteydi. Daha sonra Efim pasaport işlerini halletti. Pasaport ona 5 rubleye patlamıştı. 40 ruble de yol parası verdi. Yol için biraz ekmek ve ringa balığı aldı. Yükleme işleri bitince Allah dostları vapura bindi. Efim ve hacı yan yana oturdular. Bir süre sonra vapur demir alıp denize açıldı. Yolculuk gündüz iyi gitti fakat akşamüstü rüzgar çıktı ve yağmur yağdı. Dalgalar vapura çarpıyor, vapur sallanıyordu. Bunun üzerine yolcular birbirine girdi. Kadınlar bağırışmaya, korkak erkekler de güvenli bir yer bulmak için oraya buraya koşturmaya başladılar. Efim de korkuyor ama belli etmiyordu. Vapura biner binmez rastgele bulduğu bir koltuğa oturmuş ve öylece kalmıştı. Yolcular torbalarını tutuyor, ağızlarını açıp bir tek söz söylemiyorlardı. Nihayet 3. gün deniz yatıştı. 5. gün İstanbul'a vardılar. Yolcuların bir kısmı kıyıya çıkıp Ayasofya'yı görmeye gittiler. Efim ise vapurda kaldı. Yalnızca vapurdan inip bir francala aldı. Vapur 1 gün 1 gece orada kaldıktan sonra denize açıldı. İzmir ve İskenderiye'ye uğrayıp sağ salim Yafa'ya vardılar. Allah dostlarının tümü Yafa'da indi. Kudüs'e varmak için daha 70 verst yol yürümeleri gerekiyordu. Vapur yüksek olduğu için yolcular vapurdan inerken korkuya kapıldı. Yolcuları kayıklarla indiriyorlardı. Kayık sağa sola yalpaladığı için 2 kişi denize düştü. Fakat diğerleri sağ salim karaya çıktı. 3 gün yürüdüler. Öğleye doğru Kudüs'e vardılar. Yolcular şehir girişindeki Rus konuk evinde durdular. Pasaportlarını vize ettirdiler. Karınlarını doyurdular. Bir süre sonra Efim yeni arkadaşıyla birlikte kutsal yerlerin yolunu tuttu. Fakat kimseyi İsa'nın mezarı yanına bırakmıyorlardı. Onlar da büyük manastıra gittiler. Tüm yolcular da oradaydı. Sonra kadın ve erkekler birbirlerinden ayrılıp ayakkabılarını çıkararak halka şeklinde oturdular. Biraz sonra elinde havlu bulunan bir keşiş ortaya çıkıp herkesin ayağını yıkadı, kuruladı, öptü. Daha sonra sabah ayini yapıldı, dua edildi, mum yakıldı. Ölüm günlerinde dualar okunsun diye anne ve babaların adları deftere yazıldı. Yolculara yemek ve şarap ikram edildi. Ertesi sabah Meryem'in kurtuluşa erdiği odaya gidildi. Orada da mum yakılıp ayin yapıldı. Oradan İbrahim Manastırı'na gidildi. İbrahim'in oğlunu kurban etmek istediği yer Savek Bahçesi ziyaret edildi. Sonra Efim ve arkadaşı İsa'nın Maria Magdalena'yı gördüğü yere Yakup Kilisesi'ne gittiler. Arkadaşı Efim'e gidilecek yerleri gösteriyor, nereye ne kadar para bağışlamak gerektiğini söylüyordu. Öğleyin beraberce konuk evine dönüp yemek yediler. Tam yatacaklardı ki Efim'in hacı arkadaşı elbiselerini yoklayıp ahlar vahlar etmeye başladı. Kesemi aşırmışlar. İçinde 23 ruble vardı. 2 tüm onluk, 3 ruble de bozukluk dedi. Hacı bu duruma çok üzülmüştü fakat yapacak hiçbir şey olmadığı için bir müddet sonra yattı. 9. Efim yatağa uzandı. Bir şey zihnini kurcalamaya başladı. Kanımca hacının parası falan çalınmadı. Zaten hiçbir yerde para bağışlamıyordu. Bana para bağışlamamı söylüyor ama kendisi vermiyordu. Hatta benden bir ruble borç almadı mı? Parası olsa niye benden istesin diye düşündü. Sonra böyle düşündüğü için kendi kendini kınadı ve ne yani bu adamı yargılamak bana mı düşer? Günaha girdim. Bir daha böyle bir şey düşünmeyeceğim dedi. Biraz sonra yine ihtiyarın ne kadar uyanık olduğunu, utanıp sıkılmadan nasıl kesemi aşırdılar dediğini aklına getirdi. Herhalde hiç parası yoktu. Bunlar yalnızca bir numara diye düşündü. O gün tan yeri ağarmadan kalkıp İsa'nın mezarının yanındaki diriliş tapınağına sabah duası için gittiler. Hacı Efim'in yanından hiç ayrılmıyor, hep onun yanı sıra gidiyordu. Sonunda tapınağa vardılar. Orada her milletten hacılar, Ruslar, Ermeniler, Türkler, Suriyeliler, Yunanlılar toplanmıştı. Efim kalabalıkla birlikte kutsal kapılara ulaştı. Bir keşiş onları alıp Türk karakolunun yanından geçirerek İsa'nın haçtan indirilip yağ sürüldüğü yere götürdü. Orada 9 büyük meşale yanıyordu. Keşiş onlara her şeyi birer birer göstererek anlatıyordu. Efim orada bir mum yaktı. Sonra keşiş Efim'in sağ elinden tutup onu Golgota merdivenlerinden yukarıya haçın olduğu yere çıkardı. Efim orada dua etti. Daha sonra Efim'e toprağın ta cehenneme kadar yarıldığı çatlağı, İsa'nın el ve ayaklarını çeviledikleri yeri, Adem'in mezarını sırasıyla gösterdiler. Orada ona İsa'nın kanının Adem'in kemiklerinin üzerine aktığını söylediler. Sonra İsa'nın boynuna dikenden yapılmış çelenk takıldığında onun oturduğu taşın yanına gittiler. Daha sonra Efim üzerinde İsa'nın ayak izi olan taşı gördü. Hacılara başka şeyler de göstereceklerdi ama insanlar beklemeyip İsa'nın mezarına doğru koşuştular. Böylelikle Katolik töreni bitti, Ortodoks töreni başladı. Efim de kalabalıkla birlikte mağaraya gitti. Efim hacıdan kurtulmak istiyordu çünkü sürekli onu düşünüyordu ve günaha giriyordu. Fakat o törene de İsa'nın mezarına da onunla birlikte gelmiş, bir türlü yakasını bırakmamıştı. Birlikte mezara yaklaşmak istediler ama yaklaşamadılar. Halk öyle hücum etmişti ki kımıldamak mümkün değildi. Efim önüne bakarak duruyor, dua ediyor, arada bir de yerinde mi diye kesesini yokluyordu. Bir anda düşünceleri çatallaştı. Önce hacı bana yalan mı söylüyor acaba diye düşündü. Sonra ya yalan söylemiyorsa, gerçekten kesesini çalmışlarsa, sakın aynı şey benim de başıma gelmesin diye geçirdi. 10. Efim olduğu yerde duruyor, dua ediyor, önündeki küçük kiliseye bakıyordu. Mezar bu kilisenin içindeydi. Mezarın üstünde yanan 36 kandil vardı. Efim öylece duruyor, insanların kafası üstünden mezara doğru bakıyordu. O anda gördükleri karşısında şaşırıp kaldı. Kandillerin tam altında, kutsal ateşin yandığı yerde, en önde yünlü kaftanıyla bir ihtiyar duruyordu. Kafası tıpkı Elise'nin kafası gibi cavlaktı. Efim ne kadar da Elise'ye benziyor diye düşündü. Fakat o olamaz, benden önce gelmesi mümkün değil. Vapur bir hafta arayla kalkıyor. Benden önce gelmesine imkan yok. Bizim vapurda da yer yoktu. Tüm hacıları gördüm. Efim bu düşünceler içindeyken ihtiyar dua etmeye başladı. Önce ileriye doğru Allah için, sonra iki yanına Ortodoks dünyası için 3 kere eğildi. İhtiyar kafasını sağa çevirince Efim bu ihtiyarın Elisey olduğunu anladı. Evet evet. Elise'nin ta kendisiydi. Kırçıl kıvır kıvır sakalları, kırlaşmış şakakları, kaşları, gözleri, burnu, kısaca her şeyiyle Elise'den başkası olamazdı. Efim arkadaşını bulduğuna çok sevindi ama onun kendinden önce gelmesine çok şaşırdı. Elisey ta oraya kadar nasıl sokulmuş, kendisini oraya kadar götüren bir adamla tanışmış olmalı. Hele olduğum yerde bir durayım. Nasıl olsa onu çıkışta yakalarım. Böylece takkili hacıdan da kurtulmuş olurum. Hem belki Elisey beni ön tarafa götürebilir diye düşündü. Efim Elisey'i gözden kaybetmemek için boyuna ona bakıyordu. Fakat tören bitince halk birden birbirine girdi. Herkes itişe kakışa ikonaları öpmeye koşuyordu. Efim o anda bir tarafa fırlatıldı. O sırada paralarını çaldıklarını düşünüp korktu. Kesesini sımsıkı tutarak dışarı çıkmak için kalabalığın içine girdi ve dışarı çıktı. Elise'yi tapınakta uzun zaman aradı durdu. Tapınakta yemek yiyen, şarap içen, uyuyan, kitap okuyan çeşit çeşit insan gördü ama içlerinde Elise yoktu. Konuk evine gitti. Arkadaşını orada da aradı ama bulamadı. O gece takkili hacı gelmemişti. Bir daha da ortalıkta görünmedi. Efim'e olan bir ruble borcunu da ödememişti. Efim ertesi gün vapurda tanıştığı Tambovsklu ihtiyarla İsa'nın mezarına gitti. Ön tarafa geçmek istiyordu ama yine itildi. O da merdivenin yanında durup dua etmeye başladı. İleriye doğru bakınca kandillerin altında mezarın yanı başında en ön sırada yine Elise'yi gördü. Mihrap önündeki papaz gibi kollarını açmıştı. Efim artık onu kaybetmem diye düşündü. Öne doğru ilerlemeye başladı. Ön tarafa ulaştı ama Elise'yi yine bulamadı. Çıkmış olacak diye düşündü. Üçüncü gün yine aynı yerde Elise'nin durduğunu gördü. Göze çarpan bir yerde durarak kollarını açmış, sanki üst tarafta bir şey görüyormuş gibi gözlerini yukarı dikmişti. Efim, bu sefer gider çıkış kapısında durur onu kaçırmam. Orada mutlaka birbirimizle karşılaşırız diye planlayıp çıkış kapısına gitti ve öğleye kadar orada bekledi. Herkes çıkmıştı ama Elise yine ortalıkta yoktu. Efim Kudüs'te 6 hafta kaldı. Gitmedik yer bırakmadı. Beyt-i Lahme, Vitaniya'ya, Şeria'ya gitti. İsa'nın mezarı yanında gömülmek düşüncesiyle aldığı yeni gömleğine orada damga vurdu. Küçük bir şişeyle Şeria nehrinden su, kutsal ateş yerinden toprak, bir de mum aldı. Ölmüşlerinin ruhuna dua edilsin diye 10 yerde deftere onların adını yazdı. Artık yanında yalnızca eve dönecek kadar parası kalmıştı. Efim eve dönmek üzere yola çıktı. Yafa'ya varınca evin yolunu tuttu. 11. Efim geldiği yoldan gidiyor, yavaş yavaş eve yaklaşıyordu. Evdekiler bensiz ne yaptılar acaba diye kaygılanmaya başladı. Bir yılda neler değişmez ki diye düşündü. Hayatım boyunca derleyip toparlamaya çalıştığım evin bir anda yanıp kül olabilir. Ben yokken oğlum işleri nasıl yürüttü acaba diye düşündü. İlkbahar nasıl başladı? Kış nasıl geçti? Evi gereği gibi yaptılar mı? Gibi sorular geçiyordu kafasından. Bu şekilde geçen yıl Elisey'den ayrıldığı yere vardı. Oranın halkı tanınmayacak kadar değişmişti. Geçen yıl açlıktan kıvranan insanlar şimdi bolluk içindeydi. Ovada başaklar tanelenmeye başlamıştı. İnsanlar kendini toplamış, çektiklerini unutmuştu. Efim bir akşamüstü geçen yıl Elise'nin gittiği köye vardı. Köye girer girmez bir kulübenin ardından beyaz gömlekli bir kız çocuğu fırlayıp "Dede, dedeciğim bize gel," dedi. Efim yoluna devam etmek istiyordu ama kız bırakmıyor, elbisesinden tutarak onu eve doğru çekiyor, bir yandan da gülüyordu. O sırada bir kadın yanında bir çocukla dış merdivene çıkıp ihtiyarı çağırdı. "Gel dede yemek ye, geceyi burada geçir." "Tamam, olur," dedi. Elisey geçen yıl su içmek için bu eve uğramıştı. Hem de onu sorarım diye düşündü. Efim içeri girince kadın torbasını sırtından aldı ve yüzünü gözünü yıkaması için ona su verdi. Masaya oturttu, ona süt ekşimişli börek, lapa getirip sofraya koydu. Bunun üzerine Efim onlara teşekkür etti. Yolcuları iyi karşıladıkları için onlara iltifat etti. Kadın başını sallayarak, "Bize gelip geçenleri iyi karşılamayacağız da kimi karşılayacağız?" dedi. "Biz hayatı bir yolcudan öğrendik. Allah'ı unutmuş bir vaziyette yaşayıp gidiyorduk. Allah bizi öyle bir cezalandırdı ki neredeyse hepimiz ölecektik. Yazın hepimiz yatağa düştük. yiyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştı. Üstelik hastalanmıştık da. Hepimiz ölüp gidecektik. Fakat o sırada Allah bize senin gibi bir ihtiyar verdi. Bizim ayağa kalkmamıza sebep oldu. Toprağımızı rehinden kurtardı. Bize at ve araba satın aldı dedi. O sırada ihtiyar bir kadın içeri girip genç kadının sözünü keserek, "İnanır mısınız, insan mıydı, Hızır mıydı? Doğrusu biz de tam olarak bilmiyoruz," dedi. Herkesi sever, herkese acırdı. Kim olduğunu söylemeden çekip gitti. Allah'a kimin adına dua edeceğimizi bilmiyoruz. Şimdiki gibi gözümüzün önünde yatağa uzanmış ölümü bekliyordum. Bir ara baktım içeri bir ihtiyar girdi. Kendi halinde, bazlakça bir ihtiyar su istiyor. Ben günahkar kadın, bu serseri ne diye içeride dolaşıp duruyor diye düşündüm. O ise bak bizim için neler yaptı. Bizi görünce hemen torbasını indirip şuracığa koydu, ipini çözdü. O sırada küçük kız söze karıştı. Hayır nene, torbasını önce şuraya, odanın ortasına koydu, sonra sedire kaldırdı. Sonra birbirleriyle tartışmaya, onun bütün söz ve hareketlerini bir bir anlatmaya başladılar. Nerede oturduğunu, nerede yattığını, ne yaptığını, kime ne söylediğini uzun uzadıya anlattılar. Akşamleyin ev sahibi adam da atıyla eve geldi. O da Elise'nin evlerinde neler yaptığını anlatmaya başladı. O gelmemiş olsaydı hepimiz günahlarımızla ölüp gidecektik. Umudumuzu kaybetmiştik. Adım adım ölüme yaklaşıyorduk. Allah'a ve insanlara küfrediyorduk. O hem bizleri ayağa kaldırdı hem de bize Allah'ı tanıttı. Dünyada iyi insanların da olduğunu gösterdi. Allah ondan razı olsun. Eskiden hayvan gibi yaşıyorduk. O bize insan gibi yaşamayı öğretti. Bu konuşmalardan sonra Efim'i yedirip içirdiler, ona yatak serdiler, kendileri de yattılar. Efim yattı ama uyuyamadı. Kudüs'te ön safta 3 kere gördüğü haliyle Elisey bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Evet, o beni geçmiş. Benim yaptıklarım Allah katında kabul edilir mi, edilmez mi bilmem ama onunkini Allah kabul etti diye düşündü. Efim ertesi sabah ev halkıyla vedalaşıp evinin yolunu tuttu.
Ayrım sonu.